Şimdi ikinci konuşmamızı geçiyoruz. Sayın Doktor Paolo Chioni, uzun süreli hastane ve akademik deneyimi olan İtalyan psikiyatrist. Psikiyatri dalında tüm önde gelen İtalyan editörlerle birlikte birçok yayını var. En son çalışması İngilizce olarak yayınlanan Paranoya, Liderlik ve Başarısızlık Arasında diye 2015 yılında yayınlanmış. Ve paranoya konusuna bireysel, psikiyatrik seviyeden girip konuya daha sonra sosyoloji ve politika seviyesine incelemiştir. İmkansız denilecek bir şey anlatacak şimdi bize Dr. Paolo Chioni, ruh ve materyalist indirgemecilik krizi konusunda konuşma yapacak. Thank you. Çağımızda hepimizin biraz paranoyak olduğunu düşünüyorum. Çünkü her yerde kamera, her yerde dinleniyor, gözleniyor. Okay, floor is yours, sir. Thank you.
Thank you for the invitation.
Çok teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz için. Ayrıca misafirperverliğiniz için, ülkenizin güzelliği için. Hepiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Öncelikle psikolojide materyalist indirgemeciliğin başarısızlığına dair ünlü Gestalt psikoloğu Kurt Kofka'dan bir alıntı yaparak başlamak istiyorum. Şöyle diyor, materyalist çözüm şaşırtıcı şekilde basittir. Tüm problemin hayal olduğunu söyler. Maddenin ya da varoluşun üç hali diye bir şey yoktur. Madde, hayat ve zihin yoktur. Sadece bir şey vardır, o da kör şekilde dönen atomlardan oluşan maddedir. Bu atomlar çok yüksek sayıda olduklarından ve ellerindeki zamanın uzunluğundan her türlü kombinasyonu oluştururlar ve bu kombinasyonların arasında bizlerin hayvanlar ve insan olarak adlandırdığımız kombinasyonlar da vardır. Bu onların teorisidir. Bu görüş bilimsel değildir, aslında bir inançtır, materyalistlerin inancıdır. Materyalizm dogmalarına sıkı sıkı tutunan kilisenin yükselmekte olan bilim karşısında gördüğü yenilgiden dolayı buna bir tepki olarak doğmuştur. Bu duruma şahit olan nesil teknik problemler karşısında bilimi uyguladıkça bundan dolayı ve bunun başarısını gördükçe bundan dolayı kendine fazla güvenir hale gelmiş ve huşu hissini kaybetmiştir. Eskiden Vandallar ya da Calvinistler, yani barbarlar, düşmanlarının en kıymetli eserlerini nasıl yok ettilerse, materyalistler de insan felsefesinin ortaya koyduğu, ancak onların dar anlayışlarını kavrayamadığı öğelere karşı nefret geliştirdiler. Öyle ki onlara göre bir filozof olmak hakaretti, inançlı olmak ise muhatap olunmayacak bir kişi olmak anlamına geliyordu. Kafka'nın Darwinizme karşı argümanları vardır. Örneğin şöyle diyordu. Teleolojik açıklama tuzağına düşmek kolaydır. İletişimin sonuçlarına bakıp bunu bir sürecin nedeni olarak kullanabiliriz, görebiliriz. Yani bir sürecin biyolojik olarak faydalı olduğu için ortaya çıkacağını söylemek bu kendimizi korumamız gereken bir anlatım tarzıdır. Bundan kaçınmalıyız. Çünkü bir sürecin biyolojik avantajı süreç tarafından açıklaması yapılması gereken bir etkidir. Ve avantaj süreci açıklamak için kullanılamaz. Nörologlar genelde indirgemecidirler ve genelde bircidirler, yani monisttirler. Klasik anlatımda materyalist bircilik, vücut ve zihnin aynı olduğunu öne sürer. Kimlik teorisine göre zihin ve beden arasında tam bir haberleşme vardır. Onlara göre acı çekmek ya da sinirlenmek gibi psikolojik durumlar ya da mental durumlar belli nöronların sinirlerin birbiriyle etkileşiminden başka bir şey değildir. Yine bu materyalistlere göre subjektif olayların beden seviyesinde objektif olaylar içinde özümsenmesi gerekir. Yani onlara göre acı hissi yalnızca bir nörobiyolojik olaydır. Yine zihin bu ana akım materyalistlere göre beyin aktivitesinin bir yan ürünüdür. Yine bu çok kaba bir indirgemeciliktir ve iken materyalistler bile buna karşı çıkmaktadır. Mesela iki materyalist yazardan alıntı yapacağım. Mark Johnson şöyle diyor. Hiçbir sorgulama metodu tek başına iç içe geçmiş vücut, anlam ve zihin fenomenlerini anlamak için ihtiyaç duyduğumuz bilgileri bize sunmayacaktır. Yani insanlar bir gün tür olarak bilinç kapasitelerini kaybetmedikleri sürece bizler açıklama yapmaya çalışmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Başka ne bekleyebiliriz ki? Çünkü tüm açıklamalar dünyamızı anlamaya yönelik. Sonuçta bu açıklamaların tamamı anlam çıkarma, sorgulama ve düşünce gibi beden temelli kapasitelerimize bağlı olarak bizim tarafımızdan değerlendirilecektir. Başka bir alıntı okumak istiyorum. Alberto Oliviero şöyle diyor: nörologlar beynin farklı mekanizmalarının doğasını açıklamayı amaçlamışlar. Ancak bu mekanizmaların işbirliği yapma şekline ve bireysel aktivitelerin toplamı olmayan zihni ortaya çıkaran etkileşimlere fazla dikkat vermemişlerdir. Zihin çünkü bundan fazlasıdır ama onlar ona dikkat etmemişlerdir. Nörologlar duygusal mekanizmaları, onların altında yatan nörotransmitterleri ve bununla ilgili sinir merkezlerini tarif ederken duyguların klasik yönüne bakmamışlardır. Örneğin duyguların anlamına, uzak deneyimlerle ilişkilerine, varlığımızın anlamına katkılarına, amaçlarımızı yönlendirmesine ya da benzeri yönlerine hiç önem vermemişlerdir. Bu nedenlerle bazı zihin teorileri nörobilimsel bulguları dikkate alsa da filozofların ve psikologların baktığı zihin genellikle nörologlar tarafından tarif edilenden farklıdır. Nörolojik bilimdeki gelişmelere rağmen ya da belki de bu gelişmeler nedeniyle objektif ve sübjektif arasındaki tezatlık hala devam etmektedir. Ana akım fizikçiler tarafından verilen koşul tek taraflı aşağıdan yukarı bir süreçtir. Onlara göre sinir sistemi en üst seviyesinde zihinsel özellikler üretir ve hatta onlara göre zihin ayrı bir varlık bile olmayabilir. Ancak zihinsel acı ya da sıkıntı göz önüne alındığında bu teori pek de inandırıcı değildir. Bir kişinin kendisine olanlar nedeniyle acı çekmesi durumunda meydana gelecek nörobiyolojik modifikasyonlar ikincil derecede olacaktır. Bu nedenle daha önce bahsettiğim aşağıdan yukarı tek yönlü süreç iki yönlü bir sürece dönüşür. Zihin kendisiyle etkileşim içine girer ve zihinsel aktivitenin ürünleri zihnin oluşumuna neden olan fiziksel yapıyı etkiler. Bu teoriyle günümüzde geleneksel fizikalist terimlerle tarifi mümkün olmayan bazı fenomenleri açıklamakta mümkün oluyor. Phenomena that are nowadays beyond the reach of explanation in conventional physicalist terms. Among them, örneğin, hipnoz sonucu vücutta kabarmalar görülmesi, psychophysiological influence such as stigmata ya da vücudun belli başka yerlerinde telkin ya da hipnotizma yoluyla meydana gelen iritasyonlar, cilt iritasyonları, maternal izlenimler, canlı sistemler üzerinde uzak zihin etkisi gibi aşırı psikofizyolojik etki fenomenlerini bunlar arasında sayabiliriz. Ayrıca mistik deneyimler, psişik fenomenler ve aşırı fizyolojik koşullar altında gerçekleşen ölüme yaklaşma deneyimleri de yine bunlara benzerdir. Ama anlam, amaçlılık, bilinç gibi yerleşik özellikleriyle bilincin kendisi dahil olmak üzere günlük şuurlu ruhsal yaşamın merkezi fenomenleri de bunlara dahildir.
itself and with the structure that produces it in a two-way direction is anything but naive.
Bu kavram kesinlikle naif değildir, gayet gerçekçidir ve modern fizikteki son gelişmelerle mükemmel bir uyum içindedir. Örneğin, ünlü kuantum fizikçisi Henry Stapp, kuantum fiziğin çıkarımlarını zihin beyin teorisi için kullanılacak sistematik bir girişim haline getirmiştir. Stapp'a göre, nörotransmitter moleküllerin sinaptik yarığa bırakıldığı egzositoz süreci gibi aşağıdan yukarı işleyen mekanik prosesler, ki buna süreç 2 adını veriyoruz, kuantum prensiplerinin gerektirdiği tüm belirsizlikleri de bünyesinde toplamaktadır. Tek başına işlediğinde süreç 2 aynı anda çok farklı beyin durumlarını meydana getirir ve bunların hepsi aynı anda potansiyele sahiptir. Hepsi aynı anda olabilir. Aslında kuantum prensibine göre gerçekte olan en azından kısmen temelde farklı bir karakterdeki ikinci bir süreç, yani süreç 1 tarafından belirlenmektedir. Bu süreç von Neumann tarafından özellikle bireyin entelektüel iç yaşamı olan insan zihninden ortaya çıkan ya da ona yol açan bir süreç olarak nitelendirilmiştir. Bu etkiler fiziğin kendisi tarafından herhangi bir şekilde tanımlanmamış olması nedeniyle tamamen özgürdür ve bağımsızdır. Dolayısıyla kuantum dinamiklerini tamamlamak için bilincin kendisi gerekmektedir. Stapp'a göre bilinçli ruhsal aktivite yukarıdan aşağıya doğru ve tabiatı gereği yerel olmayan bir tarzda çalışır. Bu şekilde süreç 2 tarafından sunulan pek çok olası yapı içerisinden büyük ölçekli beyin aktivitesi yapıları seçilir ve bunlar uygulanır. Bu global aktivite yapıları doğal bir şekilde zihinsel aktivitenin nöral yapılarına denk gelir. Dolayısıyla materyalistleri oldukça zorlu günler bekliyor. Amerikalı psikiyatrist Edward Kelly, Virginia Üniversitesi'ndeki bir ekibiyle birlikte deneysel ve teorik seviyede 2 kitap hazırladı. Irreducible Mind, yani indirgenemez zihin ve fizikçiliğin ötesi isimli 2 kitap. Bu kitaplarda Myers'ın yolundan gidiliyor, bazı araştırma konularına daha geniş bir şekilde bakılıyor ve psikoloji ile psikiyatrik bilimlerin dahil olduğu ve şimdiye kadar parapsikoloji olarak tanımlanan fenomenler de bu çalışmaya dahil ediliyor ve bir özet ortaya çıkarılıyor. Bilimde teoriler gözlemlere ve yeniliklere adapte edilebilmelidir. Eğer teoriye uygun olmayan bir gözlem yapılıyorsa, teori bunları göz ardı etmemelidir, bunlara göre şekillendirilmelidir. Kelly'ye göre bilimin kalitatif gelişimi teoriye uygun şekilde gelişen gözlemlerden değil, nitelikleri dolayısıyla ana akım teorileri çürüten beklenmedik fenomenden kaynaklanır. Çünkü ancak bu şekilde yeni bir teori oluşabilir. Beklenmedik bazı fenomenlerin klasik fiziğin tahtını sallamasında olduğu gibi ruh konusunda da bu durum geçerlidir ve aynı şey burada da olabilir. İnsan ruhu alanında ruh-madde ilişkisini ve gerçeğin kendisi hakkındaki hakim teoriyi reddeden birçok fenomen olduğunu görüyoruz. Bu fenomenler, bu gözlemler istatistiksel olarak az olduğu için ve gözlemlenmeleri de zor olduğu için çoğunlukla bilim dünyası tarafından göz ardı ediliniyor ya da başına parapsikoloji, parapsişik gibi etiketler koyularak göz ardı ediliyor. Ama bu bilgiye ve bilime zarar veren bir yaklaşım. Kelly, 130 yıldan fazla bir süre boyunca çeşitli deneysel parapsikoloji araştırmalarının topladığı bu tarz fenomene dair deney ve gözlemlere atıfta bulunuyor ve şunları söylüyor. Söz konusu olaylar şu anda kabul edilen fizikalist ilkelere göre bu olayların meydana gelmesini engelleyen fiziksel limitler dışında gerçekleşmektedir. Özellikle insan ölçeğinde nesnelerle ilgili makropsikonesis fenomenler materyalistin görmek istemediği konulardır. Örneğin 17. yüzyılda yaşamış bir papaz olan Copertinolü Joseph'in havaya yükseldiği ve uçtuğu görülmüştü. Bu olayı binlerce kişi gördü. Aralarında sonradan Papa Benedict olan Prospero Lambertini de vardı. Papa önce bu tarz fenomenlere karşıydı. Ancak bu uçuşa şahit olunca Joseph Copertino'yu kutsadı. Kelly, gerçek önseziye dair ana teorileri alt üst eden daha sansasyonel olaylardan da bahsetmiştir. Örneğin gelecekte olacak olayların önceden bilinmesi vakaları buna örnek olarak verilebilir. Bazı olaylarda orijinal deneyim, ki bu deneyim genelde canlı bir rüya şeklinde olur, orijinal deneyim sonrasında kişinin gördüğünü söylediği olay meydana gelir. Kelly ayrıca ölüm sonrası hayatı dair de çok fazla delil sunar. Bunlar beden ölümünden sonra zihin ve beden unsurlarının devam etmesini anlatır. Elimizde buna ilişkin çok fazla sayıda delil var. Ancak bu konularla profesyonel anlamda ilgilenen kişiler dışında bu olayları pek fazla bilen yok.
We in fact possess a great deal of such evidence, much of it of very high quality, but unfortunately this work remains practically unknown outside the small circle of persons professionally involved with it. This line of research is historically derived from the mediumistic trance studies. A large proportion of the most important research revolves around a half dozen or so such persons who proved especially good at providing, under well-controlled conditions, detailed and accurate information seeming to derive from specific deceased persons about whom they could not have learned in any normal way. Among these stands out the historical case of Leonora Piper, discovered in 1885 by William James, the founder of American Scientific Psychology. The research area on postmortem survival concerns also the so-called apparitions, in which the percipient may see an actual visual apparition, hear a voice, have a dream, or simply feel the presence of a loved one at or near the time that the agent is undergoing serious or fatal injury at some physically remote location. Bob Rosenberg has built in about the subject an archive of more than 700 individual cases. Famous neuroscientist Koch, who has worked for 20 years with Crick, co-discoverer of the DNA molecule, has recently shocked the scientific community by publishing his belief that consciousness probably does not reside exclusively in the brain, but it is an essential manifestation of reality. This view, known by philosophers as panpsychism, today finds its highest expression in the scientific theory of consciousness of neuroscientist Giulio Tononi, in the past collaborator of supermaterialist Edelman, Nobel Prize winner, and co-writer of the book A Universe of Consciousness, How Matter Becomes Imagination. Tononi has outlined in 2004 and then developed later the so-called Integrated Information Theory, ITT. According to this perspective, consciousness is a fundamental property such as mass and charge. Wherever there is an entity with multiple states, there is some consciousness. A special structure like human nervous system is needed to gather much of it, but consciousness is everywhere. It is a fundamental property. This theory, so distant from the initial purely materialistic mainstream approach, is now subject to serious consideration by the neuroscience world, being based on empirically quantifiable assumptions. The implications are vast and unthinkable until today. The mathematical value of the information integrated into a network, known as phi, is greater than zero in every living cell. Each electronic circuit, even in a proton consisting of only three elementary particles. Physicists like Wheeler have laid the foundation for an understanding of a completely new reality in which matter, laws, and physical constants of nature and the whole universe are best described not in terms of physical objects, but through processing of a fundamental dynamic information. Quantum mechanics suggests that at the deepest level of nature, the entire physical universe is interconnected. Could the total information of the universe be integrated in some deep sense? Is the universe in some way conscious of itself? Are we ourselves, with our separate and cooperative individual consciousness, the way in which the universe is conscious of itself, as astrophysicist Carl Sagan stated? Mystery and awe are part of our lives and accompany us through all our transformative experiences. Materialistic reductionism only distances us from the truth.
Thank you, Doctor. Thank you very much.
Can I ask this question to Professor Choney?
Professor Choney'e sormak istiyorum. Anlattığınıza göre şunu anladık. Materyalistler organlarımızı, beynimizi sadece maddeye indirmek istiyorlar. Ama bu nasıl olabilir ki? Örneğin bir annenin çocuğuna duyduğu şefkat ya da sevgi, bunlar nasıl maddeyle açıklanabilir? Materyalistler buna nasıl açıklama getiriyorlar? Nöronlar böyle duyguları nasıl meydana getirebilirler? Materyalistler bu konuya bir açıklama getirebiliyor mu? Tabii ki getiremiyorlar ama sizden duymak isterdim. Gerçek bilinçte dünyaya bakma şeklimizi değiştirebiliriz. Diğer insanlara bakma şeklimizi değiştirebiliriz. Bu da bizim ihtiyaçlarımıza göre gerçek bir yanıttır. İhtiyaçlarımızı karşılar. Sizce nöronlar örneğin şefkat sevgi oluşturabilir mi? Bu konudaki çalışmalardan mı bahsediyorsunuz? Örneğin şunu demek istiyorum, materyalistler duyguları açıklayamıyor. Örneğin şefkati açıklayamıyor, sevgiyi açıklayamıyor. Bunların nöronlardan dolayı meydana geldiğini söylüyorlar ama ben bunun doğru olmadığını biliyorum. Siz ne diyorsunuz? Materyalizm çöküyor. Evet, indirgemecilik ve materyalizm yanlıştır. Materyalizm ve indirgemecilik insaniyetimize olan bakış açımızı zarar vermektedir. Dolayısıyla materyalizme karşı bir yapı geliştirmemiz önemli, bir duruş sergilememiz önemli. Çok teşekkür ediyorum.
Kişisel gelişim adı altında kuantum fiziğine dayandırılarak son yıllarda zihnin, beynin bir yaratıcı olduğu iddiası var ve kişisel gelişim bu temel üzerine oturtulmuş durumda. Oysa kuantum fiziği bize şunu söyler. Beyin de göz gibi bir araçtır, bir algılayıcıdır, bir dönüştürücüdür. Yani beyin bir yayının kaynağı değil, o yayını algılayan, dönüştüren. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Kişisel gelişim neden böyle bir temel üzerine oturtuldu? Bunda materyalizmin mi etkisi var? Teşekkür ederim.
Evet. Evet, tabii ki beyin sadece bir araç. Tabii ki beyin hiçbir şey meydana getiremez o manada. Tabii ki zihin de yaratıcı değil. Tabii ki beyin de yaratıcı değil. Ama zihin beyinden çok daha fazlasıdır. Nöro işlemler, zihni meydana getiren nöro işlemler birer araçtır. Burada birçok süreç vardır. Birinci süreç vardır, ikinci süreç vardır. İkinci süreç nöronları etkiler. Ve bunların sonucunda zihinsel aktiviteler oluşur. Beynin içindeki etkileşimler oluşur. Bu da bu bakış açısı fiziğin açıklayamadığı bazı fenomenleri açıklayabilir. Ana akım teorisyenleri bunlardan pek bahsetmez. Örneğin bu sabah üniversitelerde yaratılışçılıktan bahsetmenin ne kadar zor olduğunu öğrendik. Çünkü materyalistler bunu duymak istemiyorlar, bunu kapamak istemiyorlar. Öğrenciler bu konuları duymak istiyor ama üniversitelerde bu konuların konuşulması engelleniyor. Öğrencilerin de bu konudaki gerçek duygularını açıklamaları istenmiyor. Bir tür sansür uygulanıyor. Materyalistik bakış açısıyla bir şeyleri açıklamaya çalışırsanız bu tabii ki gerçekliği açıklamaya yetmez. Gerçekliği bu şekilde açıklayamazsınız. Çünkü gerçeklik görünenin ötesindedir. Materyalizmle açıklanamaz. Düşünme şeklimiz, teorilerimiz, bunlar materyalizmle açıklanamaz. Bunlar atomların hareketiyle değildir. Bunlar moleküllerin hareketinden fazlasıdır. Düşünmemiz, duygularımız bunlar moleküllerin hareketinden fazlasıdır. Bu kadar.